Modül 1 İş İdaresi Yönetim. Bölüm 1 Modern İş Yeri. Yönetim kavramını ilk ortaya koyan kişilerden olan Mary Parker Follett, iş idaresinin tanımını insanların iş yaptırma becerisi olarak tanımlamıştır. 20. yüzyılın başında yapılan bu tanımdan yıllar sonra Peter Drucker, yöneticilerin görevlerini hedeflerine ulaşmak amacıyla şirkete yön vermek, liderlik etmek ve kaynakların nasıl kullanılacağına karar vermek olarak tanımlamıştır. Bu tip görevleri yalnızca genel müdürler değil, herhangi bir seviyedeki yönetici de aynı şekilde yapmaktadır. Üstelik kar amacı güden şirketler değil, herhangi bir örgüt içinde yöneticilerin amacı örgütsel kaynakları kullanarak yüksek performans elde etmektir. Bu noktada iş idaresi ya da yönetim şu şekilde tanımlanmaktadır. Örgütsel hedeflere etkin ve verimli bir şekilde ulaşmak amacıyla kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrolüdür. Bu tanımda iki temel ve önemli kavram yer almaktadır. Birincisi planlama, örgütlenme, yönlendirme ve kontrol ile ifade edilen görevler, ikincisi ise örgütsel hedeflere etkin ve verimli bir şekilde erişilmesi. Bazı akademisyenler bu görevlerin yanında insan kaynağı, iletişim ve karar alma gibi fonksiyonlardan da bahsetmektedirler. Ancak bunları ayrı birer kategori olarak değil, yukarıda bahsi geçen başlıkların altında ele alacağız. Yöneticilerin bahsi geçen bu görevleri yerine getirebilmek için çok farklı yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Yöneticilerin sahip olması gereken kavramsal, beşeri ve teknik becerilerinden de ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz. Yönetim görevleri. İş idaresinde aşamaları tamamlandıktan sonra tekrar başa dönen bir döngü olarak görebiliriz. Planlamayı örgütlenme takip etmektedir. Arkasından yönlendirme ve kontrol ve tekrar plan oluşturma aşaması izler. Bu döngüyü her seferinde başa dönen bir süreç olarak değil, her turunda bir adım daha ilerleyen bir vida gibi düşünmek gerekir. Şimdi bu görevleri ayrıntılarıyla inceleyelim. Planlama. Planlama bir örgütün gelecekte nerede olmak istediğini ve oraya nasıl gideceğini belirler. Planlama gelecek örgütsel performans için hedefler belirlenmesi ve bunları ulaşabilmek için yapılacak faaliyetlere ve gereken kaynaklara karar verilmesi demektir. Örneğin müşteri başına yapılan ortalama satışların iki katına çıkartılması şeklinde bir hedef belirleyebilirsiniz. Bu hedefi yerine getirmek için yöneticilerin eğitim ve teşviklere ciddi kaynaklar ayırarak çalışanları motive etmesi gerekir. Kötü planlama ya da planlamanın hiç olmaması kurumların performanslarını kötü yönde etkiler. Eğitimlerin zamanında verilememesi bahsi geçen satış artışına ulaşılamaması anlamına gelecektir. Örgütlenme. Planlamayı takip eden örgütlenme hazırlanan planın uygulanma çabalarını yansıtır. Örgütlenmede görevler atanır, atanan görevler departmanlarda gruplandırılır, yetkiler verilir ve kaynaklar atanır. Yetkiler merkezde toplanabileceği gibi merkezden uzak bir yetkilendirme de seçilebilir. Planların değişmesi durumunda kurumlar yeniden yapılanırlar. Yönlendirme liderlik. Liderlik nüfuz kullanarak çalışanların kurumsal hedeflere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla motive edilmeleridir. Liderlik ortak kültür ve değerler yaratılmasını, hedeflerin tüm elemanlara iletilmesini ve onlara ilham vererek en yüksek çalışma performansını göstermelerini sağlamaktır. Liderlik yalnızca en yakınındaki insanları değil, departmanların, bölümlerin ve tüm kurumun motive edilmesini gerektirir. Belirsizliğin, rekabetin hatta umutsuzluğun olduğu durumlarda liderlik başarı için kritik öneme sahiptir. Bazı örgütlerde liderlik tüm şirkete yayılmıştır. Her çalışanın liderlik sorumluluğunu üstlenip iş arkadaşlarını motive etmesi, onlara güç vermesi, sorun çözmesi beklenir. Kontrol. Kontrol çalışanların faaliyetlerinin gözlemlenmesi, şirketin rotasında olup olmadığının belirlenmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması demektir. Yöneticiler şirketin hedeflerine doğru ilerlemesinden sorumludurlar. Şirketler çalışanlarına tepeden gelen emir verme yerine eğitim vererek çalışanlarını yetkilendirmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Bilgi işlem teknolojilerindeki ilerlemeler yöneticilere operasyonların her anını izleme imkanı vermektedir. Bunu da tepeden inme kısıtlar koyarak değil, çalışanlarına sorumlulukla gelen yetkiler vererek şirkete olan mesuliyetlerinin farkında olmalarını sağlayarak vermektedirler. Ancak şirketler gerektiği durumlarda yine bilgi teknolojilerini kullanarak kısıtlar koyma şansına sahiptirler. Bu tip kontrollerin olmaması ya da kontrollerin gevşek olması durumunda şirketlerin başarısız olma şansları oldukça yüksektir. Kurumsal performans. İş idaresi tanımımızın diğer kısmı ise kurumsal hedeflere etkin ve verimli bir şekilde erişilmesidir. Yönetime verilen önem kurumlara verilen önemden kaynaklanmaktadır. Karmaşık teknolojilerin günümüz dünyasını sardığı koşullarda kurumlar bilgiyi, ham maddeyi ve insan kaynağını bir araya getirerek bir kişinin tek başına başaramayacağı işleri gerçekleştirmektedir. Kurumlar olmadan elektrik üretmek, ürünleri taşımak veya eğitim vermek mümkün olmayacaktır. Okullardan mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu bir kurumda iş bulacaklardır. Alışveriş, yemek, muayene gibi günlük olarak yaptığımız pek çok işi bir kurum aracılığıyla yapıyoruz. Yöneticiler bu kurumların hedeflerine ulaşmasından ve kaynaklarının akıllıca kullanılmasından sorumludurlar. Örgüt ya da kurum bir hedefe yönelmiş ve bilerek yapılandırılmış sosyal yapı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal yapıdan anladığımız iki ya da daha fazla kişiden oluşmasıdır. Hedefe yönelmişten kastedilen ise bir sonuç elde etmek için tasarlanmış olmasıdır. Bu hedef kar yapmak olabileceği gibi ruhani veya sosyal ihtiyaçların karşılanmasını veya maaş artışını içerebilir. Bilerek yapılandırılmış olması, görevlerin paylaşılmış olması ve performans sorumluluklarının kurum elemanlarına paylaşılmış olmasını gerektirir. Bu tanım kar amacı gütsün veya gütmesin her kurum için geçerlidir. Yönetim tanımına göre yönetici kurumsal hedeflerin yerine getirilmesi için kaynakların etkin ve verimli koordinasyonunu sağlamaktadır. Etkinlik kurumun hedeflerine ne derece yaklaştığının göstergesidir. Kurumun yapmak istediğini başarıp başaramadığını gösterir. Sunulan ürün ya da hizmetin müşterilerine kıymet sağlayıp sağlamadığıyla ilgilidir. Verimlilik ise bir hedefe ulaşmak için kullanılan kaynak miktarını ölçer. Verilen bir çıktı için ne kadar iş gücü, para ya da ham madde kullanıldığını gösterir. Etkinlik ve verimlilik çoğu zaman el ele giderken bazı durumlarda tersine yürüyebilir. Verimi arttırmak için maliyetleri kısmak hedeflere ulaşılmasını da engelleyebilir. Nihayetinde yöneticilerin görevi kurumun yüksek performans göstermesini sağlamaktır. Yönetim becerileri. Bir yöneticinin görevleri oldukça karmaşık ve çok boyutludur ve farklı beceriler gerektirir. Bu beceriler temel olarak 3 başlık altında toplanabilir. Kavramsal, teknik ve beşeri. Yönetimin farklı kademelerinde farklı oranlarda ihtiyaç duyulmakla birlikte yöneticilerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için bu becerilere sahip olmaları gerekir. Üst yöneticilerin daha çok kavramsal ve beşeri becerilere ihtiyaçları varken, kurumsal yapıda aşağıya doğru inerken teknik beceri ihtiyacı hızla artmaktadır. Diğerlerine olan gereksinim azalmaktadır. Kavramsal beceriler. Kavramsal beceri, kurumu bütün olarak görüp parçalarının birbirleriyle olan ilişkisini anlayabilme yeteneğidir. Kavramsal beceriler, yöneticinin düşünme, bilgi işleme ve planlama becerileriyle ilişkilidir. Bir departmanın kurum içindeki yerini, kurumun tüm sektördeki hatta sosyal çevredeki konumunu anlamayı gerektirir. Uzun dönemli geniş açılı, stratejik düşünce şeklidir. Üst düzey yöneticilerin özellikle kavramsal becerilere ihtiyacı vardır. Yöneticiler kurum içerisinde yükseldikçe kavramsal becerilerini de geliştirmeleri gerekir. Teknik konularda yetenekli üst düzey bir mühendisin kavramsal becerilerini geliştirmesi gerekir. Aksi durumda yöneticilik becerileri kısıtlı olacaktır. Üst düzey yöneticilerin karar alma, karar dağıtma ve inovasyon gibi görevleri geniş bir bakış açısı gerektirir. Beşeri beceriler. Beşeri beceriler bir yöneticinin insanlarla birlikte, onların aracılığıyla ve bir grup üyesi olarak etkin çalışma yeteneğidir. Bu yetenek özellikle motivasyon, koordinasyon, liderlik, iletişim ve sorun çözme gibi insanlarla ilgili görevleri yerine getirirken ortaya çıkar. Beşeri becerileri olan bir yönetici altındakileri kendilerini korkmadan ifade edebilmeleri için cesaretlendirir. Kendisi insanları sevdiği kadar diğerleri tarafından sevilir. Ölçülü mizahı ve çocukça taşkınlıkları çevresindekilerin çalışma baskısıyla baş etmelerini sağlar. Yöneticilerin çalışanlarının duygusal ihtiyaçlarıyla samimi olarak ilgilenmeleri gerekir. Çalışanlar köle gibi yönetilmek yerine rehberlik, saygı ve kuruma katkı sağlayabilme şansı isterler. Pek çok şirket iyi elemanlarını yöneticiler onlara saygı göstermediği, onlarla ilgilenmediği için kaybederler. Teknik beceriler. Teknik beceri belirli görevlerin anlaşılması ve yerine getirilmesi için gerekli ustalıktır. Teknik beceriler belirli görevlerde kullanılan yöntemler, teknikler ve ekipmanlarda ustalaşmayı gerektirir. Teknik beceriler ayrıca problemlerin çözülmesi için gerekli uzmanlık bilgisini, analiz kabiliyetini ve araçların kullanımını da içerir. Teknik beceriler özellikle alt kademe çalışanlar için önemlidir. Terfi alıp yönetici pozisyonuna geçen elemanlar, teknik becerilerinin daha az önemli olduğunun, asıl beşeri ve kavramsal becerilerini kullanmaları gerektiğinin farkına varırlar. Yönetim şekilleri. Yöneticiler küçük büyük, üretim hizmet, geleneksel internet tabanlı hangi tür şirket olursa olsun yönetimin planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol işlevlerini yerine getirmek için kavramsal, beşeri ve teknik becerilerini kullanırlar. Ancak yine de yöneticilerin görevleri aynı değildir. Farklı departmanlarda farklı seviyelerde görev alırlar. Bu farklılıklar yatay ve dikey olarak iki eksende incelenir. Dikey farklılıklar. Bir yöneticinin örgüt şemasındaki seviyesi, o yöneticinin görevlerinin önemli bir göstergesidir. Üst düzey yöneticiler hiyerarşinin tepesinde yer alır ve tüm kurumdan sorumludur. Genellikle başkan, grup başkanı, CEO şeklinde ünvanları vardır. Görevleri arasında kurumsal hedefleri belirlemek, bunlara ulaşmak için stratejiler belirlemek, dış ortamdaki değişiklikleri takip etmek ve tüm kurumu etkileyecek kararlar almak vardır. Uzun vadeli düşünüp ortamdaki gelişmeleri inceleyip şirketin tamamının başarısını düşünürler. En önemli görevlerinden bazıları da kurumun ortak vizyonunu bildirmek, şirket kültürünü şekillendirmek ve girişimcilik ruhunu beslemektir. Yöneticiler her çalışanın kendine has bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanabilmelidir. Orta seviye yöneticiler şirkette genel müdür, direktör, bölüm müdürü, daire başkanı gibi görevlerde bulunurlar. Altlarında genellikle en az iki yönetim kademesi daha bulunur. Üst düzey yöneticiler tarafından belirlenmiş olan strateji ve politikaları uygulamakla yükümlüdür. Daha yakın gelecek ile ilgilenirler. Örgüt içerisinde iyi ilişkiler kurmaları, takım çalışmasını teşvik etmeleri ve çatışmaları çözmeleri beklenir. 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında yalın yönetim prensiplerini benimseyen şirketler orta kademe yöneticilerin pek çoğunu işten çıkartmışlardır. Geleneksel örgüt şemaları basılmış, bilginin yukarıdan aşağıya daha hızlı akmasına, kararların daha çabuk alınmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte orta kademe yöneticilerin önemi de artmıştır. Bu görevlerde bulunan yöneticiler aynı zamanda proje yöneticisi görevlerini de üstlenmişlerdir. Proje yöneticisi farklı seviyelerden ve fonksiyonlardan, hatta şirket dışından insanların da dahil olduğu geçici bir proje işinden sorumludur. Bugünün orta kademe yöneticileri aynı anda birden çok proje ve takımlarla çalışmak zorundadırlar. Hiyerarşide bilgiyi aşağı yukarı taşımak yerine yatay ağlar oluşturarak şirketin daha çevik olmasını sağlamaktadırlar. Alt kademe yöneticileri doğrudan ürün ve hizmet üretiminden sorumludurlar. Ofis yöneticisi, şef, süpervizör, takım lideri gibi isimlerle anılırlar. Kuralların ve prosedürlerin uygulanması, etkin ve verimli üretim sağlanması, teknik destek verilmesi ve kendilerine bağlı yönetici olmayan elemanların motivasyonundan sorumludurlar. Yatay farklılıklar. Yönetim işlerindeki diğer temel bir fark ise kurum içerisinde yatay olarak ortaya çıkar. Fonksiyonel yöneticiler belirli bir görev için uzmanlaşmış, aynı eğitimi almış ve benzer becerilere sahip elemanlardan oluşan ve tek bir fonksiyonel görevi gerçekleştiren departmanlardan sorumludurlar. Fonksiyonel departmanlar satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, üretim, satın alma gibi bölümlerdir. Genel müdürler ise birbirlerinden farklı görevler üstlenen birden çok departmandan sorumludur. Örneğin Koç grubu içerisinde yer alan her bir şirketin bir genel müdürü bulunur. Bu genel müdürler şirketteki tüm fonksiyonlardan sorumludurlar. Genel müdürlerin ayrıca genel yönetim görevlerinde üstlenmeleri gerekmektedir. Yöneticinin rolleri. Rol bir yöneticinin davranışlarından beklenenlerin kümesi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalar yöneticilerin birbirinden farklı etkinliklerinin 3 sınıf altında 10 rolde birleştirilebileceğini ortaya koymuştur. Bu sınıflar bilgiyle yönetim, yani insanlar aracılığıyla yönetim ve hareketlerle yönetim olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen her rol nihayetinde yöneticinin üstlenmesi gereken planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamaktadır. Unutmayın ki bir yöneticinin hareketlerinin birbirinden bağımsız olması beklenemez. Tüm faaliyetlerinin birbirine ve kuruma etkisi vardır. Bilgi rolleri. Bu roller bir bilgi ağını oluşturmak ve korumak için yapılması gerekenleri anlatmaktadır. İzleyici, bilgiyi arayıp bulmak, rapor ve diğer yazılı dokümanları taramak, kişisel temaslar kurmak. Yayıcı, bilgiyi kurumun diğer elemanlarına iletmek, notlar ve raporlar göndermek, telefon görüşmeleri yapmak. Konuşmacı, konuşmalar, notlar ve raporlar yoluyla bilgiyi şirket dışına ulaştırmak. Kişisel roller, kukla, ziyaretçileri karşılamak ya da anlaşmaları imzalamak gibi sembolik ve tören görevlerini yerine getirmek. Lider, emrindekileri motive etmek ve yönlendirmek, onları eğitmek ve destek olmak. İrtibat, şirketin içi veya dışıyla kurulan bilgi köprülerini kurmak ve korumak. Karar, girişimci, iyileştirme projelerini başlatmak, yeni fikirler bulmak ve bunları başkalarına iletmek. Arabulucu, karışık, ihtilaf ve kriz durumlarında durumu düzeltici eylemlerde bulunmak. Kişiler ve departmanlar arası çatışmaları çözmek. Kaynak bulucu, kimin hangi kaynağı, hangi sırayla ve hangi önceliklerle kullanacağını belirlemek. Müzakereci, satış anlaşmaları, sendika müzakereleri ve benzeri durumlarda kurumunu temsil etmek. Bir yöneticinin bu rollere verdiği önem, yöneticinin şirket hiyerarşisi içindeki pozisyonu, doğal yetenekleri, kurumun yapısı ve ulaşılmak istenen hedefler gibi pek çok etmene bağlıdır. Örneğin arabuluculuk rolü hiyerarşide yukarıya doğru çıkıldıkça artmaktadır. Dış etmenler de bu rollerin önemini değiştirebilmektedir. Bir rakibin gelişi izleyici rolü öne çıkarırken çalışanların moralinin düşmesi liderlik rolüne önem verilmesini gerektirir.